Ayrım 14.
Olgunluk çağında bu kısa cinsel bağlanmalar ille de hastalıklı değildir. Ayrıca edindiğimiz cinsel bilim yaşantımızdan ahlaki ön yargılara kapılmaksızın dürüst sonuçlar çıkaracak olursak, böyle bir ilişki kurma yüreklilik ya da gücünü gösterememiş kız ya da oğlanın akıl dışı, hastalıklı bir suçluluk duygusunun baskısı altında olduğunu kabul etmemiz gerekir. Öte yandan hekimlik deneylerimiz kesinlikle göstermiştir ki sürekli bağlılık kuramayanlar aynı zamanda sevişsel yaşamlarında çocukluktan kalma bir anaya ya da babaya saplanıp kalmanın yani bir cinsel bozukluğun sıkıntısını çekmektedirler. Bu durumda sevgi atılımları ya eşcinsel, homoseksüel bir bağlanmaya çakılıp kalmakta, buna örneğin sporcularda, öğrencilerde ve uğraşı askerlik olanlarda rastlarız ya da düşsel bir örnek bütün gerçek cinsel nesnelerin değerini düşürmektedir. Çoğu kez sürekli ve doyumsuz kadın erkek kaynaşmasının bilinçsiz arka planında belli bir nesneye bağlanma korkusu vardır. Çünkü böyle bir bağlanma hısımla ilişki kurma anlamı taşımakta. Dolayısıyla kişiyi ürkütmektedir. Sürekli bağlılık kuramamanın en yaygın belirtisi bedensel boşalma gücü bozukluğudur. Her yeni cinsel edimin, sevişmenin getirdiği düş kırıklığı eşe sevgiyle bağlanmayı önler. Geçici bağlılığın en büyük sakıncası cinsel düzenlilik kuramı açısından eşlere sürekli bağlılığın sağladığı cinsel uyuşma, dolayısıyla tam anlamıyla doyuma erme olanağını sağlayamayışıdır. Cinsel tutum bilim açısından geçici bağlılığa yöneltilecek en ciddi eleştiri sürekli bağlılık hesabına öne sürülecek en iyi kanıt budur. Evlilik savunuculuğunu kimseciklere bırakmayanlar burada tek eşli ahlak anlayışını arka kapıdan hileyle içeri alabileceklerini sanarak derin bir oh çekeceklerdir. Ama onları yeniden düş kırıklığına uğratmak zorundayız. Sürekli bağlılıktan söz ederken bir zaman sınırı çizmiyoruz. Cinsel tutum bilim açısından bu bağlılık birkaç hafta, birkaç ay, 2 ya da 10 yıl sürebilir. Ayrıca bu ilişkinin tek eşli olması gerektiğini, gerekeceğini de söylemiyoruz. Hiçbir kural koymuyoruz çünkü. Başka bir incelemede, dipnot, bedensel boşalmanın işlevi. Gösterdiğimiz gibi, kız oğlan kız bir hanımla ilk sevişmenin daha doyurucu ya da balayının cinsel yaşamın en tatlı ayı olduğu düşüncesi tepeden tırnağa yanlıştır. Bu düşünce hekimlik deneyine dayanamaz. El değmemiş kıza duyulan şehvetli arzuyla tek eşli evliliğin doğurduğu cinsel boşluk ve uyuşukluk arasındaki çelişkinin sonucudur bu düşünce. Doyurucu cinsel bağlılık, eşlerin cinsel hızlarını birbirlerine uydurmayı başarmış, birbirlerinin pek ender olarak bilincine varılan ama çok önemli özel cinsel gereksinimlerini öğrenmiş bulunmalarını gerektirir. Cinsel tutum bilim açısından cinsel yaşam ancak böyle sağlıklı olabilir. Cinsel açıdan birbirini tanımadan evlenmek cinsel sağlığa pek az uyduğu gibi genellikle hep acıklı biter. Sürekli ve doyurucu cinsel bağlılığın başka bir üstünlüğü de durmadan iyi bir eş aramayı gereksiz kılışı, böylece toplumsal etkinliğe zaman ve güç bırakmasıdır. Dolayısıyla kalıcı cinsel bağlılığa elverişlilik şunları gerektirir. Tam bir bedensel boşalma gücü, yani sevgiye dayanan cinsel yaşamla duysal hazlara düşkünlük arasında hiçbir uyumsuzluğun bulunmaması. Yakınlarına saplanıp kalmanın aşılması. Çocukluktan gelen cinsel korkunun yenilmesi. Eşcinsel ya da cinsellik dışı olsalar da yüceltilmemiş güdülerin bilinçaltına itilmesinin bulunmaması. Cinselliğin ve yaşama sevincinin koşulsuz kabul edilmesi. Cinsel ahlak anlayışının temel öğelerinin aşılması, eşle zihinsel arkadaşlığa elverişlilik. Bu ön varsayımlarla günümüzün toplumsal koşullarını karşılaştırırsak, kimi bireylerin dışında buyurgan toplumda bunların hiçbirinin gerçekleştirilemeyeceğini kabul etmek zorunda kalırız. Cinsel arzuları yatsıma ve bastırma, buyurgan toplumun ayrılmaz parçaları olduğundan cinsel eğitimi de ister istemez bunlar belirler. Gerçekten de aile eğitimi çocuğun cinsel dikkatinin ana babaya saplanıp kalmasını önleyecek yerde buna çanak açar. Çocuğun cinsel yaşamının kösteklenmesi, sevişsel cinsel yaşamla duysal zevkleri birbirinden ayırır. Böylece üretkenlik öncesi döneme ilişkin ya da eşcinsel eğilimler yaratır. Bunların bilinçaltına itilmeleri gerektiğinden cinsel yaşam zayıflar. Ayrıca erkeği üstün sayan eğitim, kadınla arkadaşlığı olanaksızlaştırır. Bütün öbür sürekli ilişkiler gibi sürekli cinsel ilişkide de bir sürü çatışkı tohumu gizlidir. Biz burada genel insani güçlüklerden değil, bunlara eklenen özel cinsel güçlüklerden söz ediyoruz. Bu güçlüklerin en önemlisi eşe duyulan cinsel arzunun geçici olarak ya da uyanmamacasına sönmesiyle sevecenliğin artması arasındaki çatışkıdır. Gerçekten de her cinsel ilişkide er geç, sık ya da ender olarak cinsel çekiciliğin azaldığı, hatta yok olduğu dönemler ortaya çıkar. Bu deneyle saptanmış bir olgudur. Hiçbir ahlaki kanıt bunu değiştiremez. Cinsel ilgi ısmarlanmaz. Eşler duysal hazlara düşkünlük ve sevecenlik ilintisi içinde birbirlerine ne kadar çok uyabilmişlerse, bu dönemler o kadar seyrek ve aşılması kolay olur. Bununla birlikte her cinsel ilişki aşınır. Buna aşağıdaki durumlar eklenmese pek önemli olmazdı. 1. Cinsel arzunun zayıflaması eşlerden yalnız birinde ortaya çıkabilir. 2. Bugünkü cinsel bağlılıkların çoğunda iktisadi bağlar vardır. Kadının ve çocukların iktisadi bağımlılıkları. 3. Bu dış güçlüklerden ayrı olarak cinsel uyumun bozulması halinde başvurulacak biricik mantıklı çözümü ayrılıp başka bir eş aramayı karmaşıklaştıran bir de iç güçlük vardır. Herkes sürekli olarak o günkü cinsel eşinden başka kimselerden gelen cinsel uyarmalarla karşı karşıyadır. Bağlılığın altın çağında bu uyarmalar etkisizdir ama onları kökünden söküp atmak olanaksızdır. Bu yöndeki bütün girişimler kilisenin edepli giyinme ve benzeri ahlaki ya da çileci önlemleri tam ters etki yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü cinsel gereksinimlerin bastırılması onları daha da şiddetlendirir. Çileci cinsel ahlak anlayışının acıklı ya da gülünç, yani bu olguyu hesaba katmamasıdır. Göz önündeki cinsel uyarıcılar her sağlıklı bireyde başka cinsel nesneleri arzulamaya yol açar. Başlangıçta bu arzular kurulmuş bulunan bağlılığın getirdiği doyumla büyük ölçüde silinir. Birey ne kadar sağlıklıysa bu arzular o kadar bilinçlidir, yani bilinçaltına itilmemiştir. Dolayısıyla denetlenmeleri de o denli kolaydır. Hiç kuşkusuz söz konusu denetleme ahlaki kaygılarla belirlenmiyor da cinsel tutum bilime uyuyorsa çok daha az zararlıdır. Ama başka cinsel nesnelere duyulan arzuların baskısı arttıkça kurulu bağlılığı etkiler, özellikle eşe duyulan arzuyu aşındırırlar. Bu aşınmanın en kesin belirtileri şunlardır: sevişmeden önce arzunun azalması, sevişmenin verdiği zevkin zayıflaması. Eşten alınan zevkin azalmasıyla başka cinsel nesnelerin arzulanması birbirine eklenir, birbirini güçlendirir. İnsan bu durumdan iyi niyetlerle ya da sevişme oyunları ile kurtulamaz. İşte bu anda son derece tehlikeli olan eşe sinirlenme dönemi başlar. Bu sinirlenme kişinin mizacına ve aldığı eğitime göre ya dışa vurulur ya da içe atılır. Şöyle ya da böyle, benzer durumların çözümlenmesinin de gösterdiği üzere eşe duyulan nefret gittikçe artar. Eşin başka cinsel nesnelere duyulan arzuyu engellemesi bu artışın gerekçesidir. Bu bilinçsiz nefret eşin sevimliliği ve hoşgörülülüğü oranında artar. Çünkü dediğimiz çelişik görünse de böyle bir eşe karşı insanın hiçbir yakınma ve kin besleme nedeni yoktur. Ama o, kendisine beslenen sevgiyle başkalarına yönelmeyi önleyen bir engeldir. Nefret, aşırı bir sevgi gösterisiyle dengelenir ve gizlenir. Nefretten ve onun yarattığı suçluluk duygularından doğan bu tepkisel sevgi, yapışkan bağlanmanın özel öğeleridirler. İşte bu yüzden evli olmasalar bile birbirlerine söyleyecek, hele verecek bir şeyleri kalmadığı, bağlılık her iki yan içinde işkenceye dönüştüğü halde ayrılamayan insanlara pek sık rastlarız. Bununla birlikte söz konusu arzu zayıflaması kesin olmayabilir. Eşler birbirlerine duydukları nefretin bilincine varamıyorlarsa başka nesnelere besledikleri cinsel arzuları yakışıksız ve ahlak dışı sayıyorlarsa geçicilikten kolayca sürekliliğe dönüşebilir. Bunun sonucu olarak genellikle bütün iç tepilerin bilinçaltına itilmesi ortaya çıkar. Ve tabii onunla birlikte de güçlü iç tepilerin bilinçaltına atılmasının iki cins arasındaki ilişkilerde ister istemez yaratacağı yoksulluk boy gösterir. Buna karşılık söz konusu olgular ahlakçı ön yargılardan uzak, içtenlikle ele alınabilirse çatışkının yayılması önlenir. Bir çıkış yolu bulunur ama bunun için doğal yasalara uygun kıskançlığın karşısındaki insana mal gibi sahip çıkma isteklerine dönüşmemesi, başkalarına duyulan cinsel arzuların doğal ve haklı sayılması gerekir. Bir insanın yıllarca aynı giysiyle dolaşmak istememesini ya da her gün aynı yemeği yemekten bıkmasını kınamak kimsenin aklına gelmez. Sahipliğin tekelde bulunması yalnız cinsel alanda büyük bir sevgi belirtisi sayılmıştır. Bunun nedeni ise doğal kıskançlığa mülkiyet hakkı boyutlarını kazandıran cinsel ilişkilerle iktisadi çıkarların iç içe geçmişliğidir. Aklı başında olgun bir sürü insan bana bu çatışkıya düşüp onu aştıktan sonra eşlerinin başkalarıyla geçici cinsel ilişkiler kurması düşüncesinin ürkütücülüğünü yitirdiğini, eski bağlılığa aykırı davranma olanaksızlığının kendilerine gülünç geldiğini itiraf etmiştir. Ahlaki bilince dayalı bağlılığın bir ilişkiyi yavaş yavaş aşındırdığını gösteren yığınla örnek vardır. Öte yandan yine yığınla örnek, başka bir eşle kurulan geçici ilişkinin zorlayıcı evlilik biçimini almakta olan sürekli bağlılığa yarar sağladığını göstermiştir. İktisadi bağımlılığa dayanmayan sürekli birlikte, böyle geçici bağlanmalar için iki çıkış yolu vardır. Üçüncü kişiyle kurulan ilişki geçicidir. O zaman bundan ancak güçlenerek çıkan asıl bağlılıkla yarışamayacağı kendiliğinden kanıtlanmış olur. Kadın bir takım yasaklarla sınırlandığı ya da başka bir erkekle ilişki kurmayacağı duygusuna kapılmaz. Ya da yeni ilişki eskisinden daha yoğun hale gelir. Daha çok tat ve arkadaşlık getirir ve tabii eski bağ koparılır. Peki bu durumda sevgisi aynı kalmış olan eşe ne olur? Onun hiç kuşkusuz çetin bir savaş vermesi gerekir. Kıskançlık ve cinsel aşağılık duygusu eşin yazgısını anlayışla karşılama eğilimiyle çatışır. Belki eşin gönlünü yeniden kazanmayı dener ya da hiçbir şey yapmadan olayların akışını beklemeyi yeğler. Kendisine verilecek öğüdümüz yoktur. Yalnız somut çıkış yollarını çözümlemekle yetinebiliriz. Bu çıkış yolu ne olursa olsun ahlaki ve akıl dışı gerekçelerle birbirlerine yapışan iki varlığın mutsuzluğundan çok daha iyidir. Bu gibi durumlarda insanların eşlerine gösterdikleri saygı, zihinlerinden söküp atamadıkları, bilinçaltına ittikleri arzulardan ötürü kolayca nefrete dönüşür. Gereğinden çok saygı göstermiş kişi bunun değerinin bilinmesini istemeye, kendini kurban ve şehit saymaya, hoşgörüsüz davranmaya hakkı olduğunu sanır. Bu davranışlarsa bağlılığı hiçbir aldatmanın yapamayacağı kadar çok yıpratır ve tehlikeye düşürür. Ne yazık ki bu düşünceler pek küçük bir azınlığa uyar. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda kadının iktisadi bağımlılığı cinsel ilişkileri iki özgür kişinin ilişkilerinden çok daha başka biçime sokmakta. Ayrıca çocukların eğitimi sorunu cinsel tutum bilime uygun düşünceleri hiçe indirgemektedir. Hemen herkesin aldığı cinsel eğitimle toplumsal hava bu çözümlere 40 yılda bir rastlamamıza yol açmaktadır. Bu arada iyi anlaşılmazsa ciddi sonuçlar doğurabilecek başka bir güçlükten söz ederim. Çekicilik azaldığı ya da yok olduğu zaman erkekte güçsüzlük belirtileri ortaya çıkabilir. Bu çoğu kez erkeklik organının yeterince dikleşememesi, hatta uyarıcı bulunduğu halde uyarılmama biçiminde dışa vurur. Sevgi devam ediyorsa ya da güçsüzlük korkusu belirmişse bir ruhsal çöküntü giderek uzun bir güçsüzlük baş gösterebilir. O zaman erkek soğukluğunu gizlemek üzere eşine daha sık yaklaşmaya çalışır. Buysa çok tehlikeli olabilir. Şurası unutulmamalıdır ki bu dikilme eksikliği güçsüzlük değil, hem o anki eşe arzu duyulmadığının hem de genellikle bilincine varılmayan başka bir eş arzulamanın belirtisidir yalnızca. Aynı görüngüye kadında da rastlayabiliriz ama erkeğinki kadar önemli değildir. Çünkü sevişme bu bozukluğa karşın gerçekleşebilir. Ayrıca kadın bundan erkek kadar etkilenmez. İlişki bütünüyle iyi ise bozukluğun nedenleri konusunda yapılacak açık bir tartışma, bunlar cinsel iğrenme, başka birini arzulama falan olabilir, güçlüğü ortadan kaldırmaya yeter. Şöyle ya da böyle bir süre beklemek gerekir. İlişki başka yanlarıyla iyi ise arzu er geç yeniden belirir. Böyle anlarda başka bir eşle girişilecek deneme de asıl eşin karşısında duyulacak suçluluktan ötürü başarısızlığa uğrayabilir ama başarıyla sonuçlanıp işe yarayabilir de. Kişinin yapısı sinir hastalığına yatkınsa, başka bir eşe duyulan arzunun bilinçaltına itilmesiyle o günkü eşten tiksinme sinir bozukluğuna yol açabilir. Çoğu kez böyle keskin bir çatışkı insanın çalışma yetisini ciddi olarak düşürür. Bu gibiler gerçekliğin vermediği doyumu çoğunlukla kendi kendini doyurmaya ilişkin hayal oyunlarında arayarak hastalanırlar. Bu çatışkılardan kurtulmuş kişinin ruhsal yapısına, cinsel ilişkinin niteliğine, erkeğin ve eşinin ahlaki tutumuna göre çok değişik biçimler alabilir. Bu alanda ahlaki ön yargılarımızın doğurduğu kötülüğe hiç kimse yeterince parmak basmaz. İnsanların çoğu başka birini düşünmeyi bile kusur, hatta gerçek bir aldatma sayar. Oysa herkesin bu gibi durumların cinsel dürtünün doğal bölümleri olduklarını, doğal kurallara uyduklarını, ahlakla uzaktan yakından ilgilerinin bulunmadığını bilmesi gerekir. Herkes bunu bilseydi çekilen acılar, kocayı, karıyı ya da sevgiliyi öldürmeler mutlaka azalırdı. Aynı zamanda bu gibi durumlardan kurtulmanın aykırı yolları olan ruhsal bozuklukları yaratan bir sürü neden de ortadan kalkardı. Şimdiye dek sürekli bağlılığın kendisinin doğurduğu güçlüklerden söz ettim. Bu güçlüklerin iktisadi çıkarlarla sarmaş dolaş oluşuna geçmeden önce henüz evliliğe dönüşmemiş cinsel ilişkilerde çatışkılar yaratan bir takım nedenlerden söz açmalıyım. Özellikle kadının benimseyip temsil ettiği tek eşlilik öğretisidir bu. İktisadi bağımsızlığına kavuşmuş kadın için bile sürekli bir bağlılığın sona ermesi azımsanmayacak bir olaydır. Gerçekten de ortada kamuoyu dediğimiz şey, yani başkalarının işine burnunu sokmaya kurumlaşmış hak sayan anlayış vardır. Kamuoyu bugün evlilik dışı ilişki kuran kadına karşı daha az serttir belki ama birkaç erkekle ilişki kurma gözü pekliğini gösteren her kadını yosma saymaktadır. Cinsel ahlak, mülkiyet çıkarlarıyla kaynaştığı için öyle bir düzen kurmuştur ki kadın kendini verirken erkeğin kadına sahip olması son derece olağan sayılmaktadır. Sahip olmak bir onur getirdiği, kendini vermekse insanı değerden düşürdüğü için kadın sevişmeye olumsuz gözle bakar olmuştur. Eğitim de bu olumsuz tutumu sürekli bir biçimde güçlendirmiştir. Bir yandan erkeklerin çoğunun gözünde bir kadına sarılmak bir sevgi deneyinden çok erkeklik belirtisi olduğundan, ele geçirme sevgiye üstün geldiğinden kadının bu tutumu acıklı bir biçimde doğrulanmaktadır. Ayrıca genç kız ta küçük yaştan ancak bir tek erkekle cinsel ilişki kurması gerektiği ilkesiyle yetiştirilmiştir. Bu eğitimin etkisi bilinç dışı suçluluk duygularına kök saldığı için çok geç başlayan cinsel eğitiminkinden çok daha derin ve güçlüdür. Çevremizde hep her şeyi kıvrak bir zeka ile kavradıkları halde sevmedikleri adamdan ayrılamayan, boşanma düşüncesini bir takım gülünç kanıtlarla çürütmeye çalışan kadınlara rastlarız. Bilinç dışında kalan gerçek nedeni şöyle dile getirebiliriz. Annem korkunç evliliğe ömür boyu katlandı. Ben de aynı şeyi yapabilmeliyim. En çok etkisi görülen bilinçaltını itme etkeni çoğu kez işte bu tek eşli ve eşine bağlı anayla özdeşleşmedir. Evliliğe dönüşmeyen kalıcı bağlılık genellikle ömür boyu sürmez. Böyle bir bağlılık ne kadar genç yaşta kurulursa ve ne denli inandırıcıysa, ruh bilimsel ve bedensel açıdan ne denli haklıysa o kadar tez çözülür. İnsanoğlu iktisadi kaygının pek fazla baskısı altında değilse aşağı yukarı 30 yaşına dek sürekli ruhsal evrim içindedir. Kişisel ilgiler genellikle bu yaşta billurlaşmaya, kalıcı olmaya başlar. Çileçi ve tek eşli kuram işte bu yüzden insanın ruhsal ve bedensel gelişme sürecine açıkça aykırıdır. Dolayısıyla uygulanması olanaksızdır. Bütün evlilik öğretilerinin özünde yatan çelişki budur. 2. Evlilik sorunu. İktisadi bağlar sürekli cinsel bağlılığın güçlüklerini daha da artırır. Kılgısal olarak çözülmez hale getirir. Bu koşullarda sürekli cinsel bağlılıkla onun dayandığı bedensel ve ruhsal cinsel temel zorlayıcı evliliğe dönüşür. Bu kurumun düşünsel özellikleri dinsel buyruklarda dile gelir. Evlilik A ömürlük ve kesinlikle tek eşli olacaktır. Toplum evliliğin dinsel yanını hafifletmekte ama iç çelişkilerine hiç ilişmemektedir. Çünkü böyle bir davranış kendi özgürlükçü anlayışlarına aykırı düşecektir. İktisadi açıdan toplumun evliliği desteklemesi, kuramsal açıdansa uygulanması olanaksız sonuçlara varması gerekirdi. Evliliğin bu çelişik yapısına konuyu işleyen bütün bilimsel ve edebi yapıtlarda rastlarız. En yalın deyişle anlatırsak, şudur söz konusu çelişki, evliliklerin kötü oldukları doğrudur ama evlilik kurumu yaşatılmalı ve güçlendirilmelidir. Bu yargının ilk bölümü olguya dayalıdır. İkinci cümlecik gerici toplumun dileğidir. Evlilikse bu toplumun ayrılmaz parçasıdır. Yazarlar bir yandan olguların, öte yandan gerici kuramın kölesi olduklarından evliliğin yaşatılmasını doğrulamak için en garip, en saçma kanıtlara başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin evliliğin ve tek eşliliğin doğal yani yaşamın kendisinden gelen görüngüler olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Hiçbir dinsel kurala bağlanmadan yaşayan çeşitli hayvan türleri aranır taranır. Ancak geçici bir süre tek eşli yaşayan leyleklerle güvercinler örnek diye karşımıza getirilir. Buna bakarak tek eşliliğin doğal olduğu sonucuna varılacaktır. Bir kere eğer böyle bir kıyaslama tek eşlilik öğretisinin yardımına koşacaksa, şunu belirtelim ki insanoğlu artık öteki hayvanlarla kıyaslanamayan, onlardan üstün bir varlık olmaktan çıkmıştır. Ayrıca evlilikler derin bilimsel açıdan ele alındığında hayvanlar arasında çok eşliliğin kural olduğu görülmezlikten gelinmektedir. Bu bakımdan insanoğlu hemen hayvanlardan ayrılmakta daha yüce bir cinsel etkinlik düzeyine yani tek eşli evliliğe yükselmesi gerekmektedir. Çünkü o bütün memeli hayvanlardan üstün, doğuştan ahlaklı bir varlıktır. Böylece cinsel tutum bilim yenilgiye uğratılmış olmaktadır. Çünkü o yeryüzüne doğuştan ahlaklılık diye bir şey bulunmadığını kanıtlamıştır. Ahlaklılık doğuştan değilse ancak eğitimle kafalara sokulması gerekli demektir. Kim verir bu eğitimi? Toplum ile onun zorlama tek eşlilik temeline oturtulmuş öğreti fabrikası yani buyurgan aile. Bu da ailenin doğal bir görüngü değil, toplumsal bir kurum olduğunu kanıtlamaya yeter. Yalnız gerici öğreti inatçıdır. Evliliğin doğal ya da doğaüstü olmadığı, toplumsal bir kurum olduğu mu kabul edildi? Hemencecik insanlığın öteden beri tek eşli yaşadığını kanıtlamaya, cinsel ilişki biçimlerindeki evrim ve değişikliğin varlığını yatsımaya girişir. Örneğin Westermark'ın yaptığı gibi iş budun bilimi, etnolojiyi çarpıtmaya dek vardırılır ve şu sonuca varılır. İnsanlar öteden beri tek eşli yaşadılarsa bundan çıkan sonuç tek eşli evlilik kurumunun insan toplumunun, devletin kafa eğitiminin ve uygarlığın yaşaması için gerekli olduğudur. Böyle derken tarihin verdiği ders unutulmaktadır. Çok eşli yaşayış, bugün hoş görünmeyen kadın erkek karışımı insanlık kuruldu kurulalı son derece önemli rol oynamıştır. Sizin anlayacağınız evrimin yerine ahlak anlayışı geçirilmektedir. Buysa cinsel yaşamın geçirdiği evrimin bizi çok daha yüce cinsel etkinlik biçimlerine götürdüğünü, ilkel kavimlerin açtığımız için övünebileceğimiz hayvanca bir ahlaksızlık ve kargaşalık içinde yaşadığını saptamamıza izin verir. Ama o arada insanoğlunun cinsel edime her an hazır olduğu için daha az değil, daha yoğun bir cinsel yaşamla hayvandan ayrılışı görmezlikten gelinmektedir. Öyleyse insanın hayvana üstünlüğü, savının çürüklüğüne kuşku yoktur. Bu ahlakçı görüşlerin benimsenmesi, örneğin ilkel kavimlerin cinsel yaşamlarındaki düzenlediğin bizden üstün olduğu gözleminin çarpıtılmasına yol açmaktadır. Dipnot: özellikle Malinowski'nin vahşilerin cinsel yaşamına ve Reich'ın cinsel ahlakın boy göstermesine bakın. Böyle davranmakla cinsel yaşamın biçimlerinin, bunların yer ve zaman içerisinde geçirdikleri değişikliklerin iktisadi ve toplumsal altyapısını inceleme olanağı tümden yitirilmektedir. Aynı zamanda sonu gelmez kısır tartışmalarla ahlaki değerlendirmeye gömülüp kalınmaktadır. Nicedir yok olup gitmeye aday toplumsal görüngüler, ahlaksal, fizik ötesi ya da derin bilimsel açıdan doğrulanmaya çalışılmakta, üstelik de bu iş ahlaki ön yargılarla yüklü olduğu oranda dar kafalı kent soylularda saygı uyandıran, sözüm ona nesnel bir bilimin ardına sığınarak yapılmaktadır. Oysa salt olgularda kalırsak iki soru çıkar önümüze. 1. Evliliğin toplumsal işlevi nedir? 2. Evlilik kurumunun özündeki çelişki nedir? 1. Evliliğin toplumsal işlevi nedir? Evliliğin toplumsal işlevi üç yanlıdır: İktisadi, siyasal ve toplumsal. Buyurgan aileninkinin aynıdır.